Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından yayınlanan yeni bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra bizler yine sizlerin karşınızda olmaktan dolayı tarifsiz mutluyuz. Sevgili dinleyiciler, meşhur bir atasözü vardır. Söz gümüşse, sükut altındır demişler. Bu atasözü hemen herkes için caridir, ancak politikacılar bundan müstesnadır. Yani bu atasözü, söz gümüşse, sükut altındır atasözü pek politikacılar için cari değildir, muteber değildir. Daha çok laf ile icrayı sanat eder politikacılar ve onlar için hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır atasözü caridir. Vaka politikacıların konuşmaları anlaşmaktan çok, hani insanlar konuşa konuşa anlaşacak ya, ama politikacıların konuşmaları anlaşmaktan ziyade münakaşa etmek ya da bozuşmak için bir vasıtadır. Burada sizlere 1946'da çok partili hayata girişimizden bu yana tanınmış politikacıların iz bırakmış sözlerinden birkaç tanesini nakletmeye çalışacağız. Hoş sözler bunlar. Bunların bazısı bir nükte olarak hatırlarda. Yüzleri gülümsetiyor. Kimisi bir tabir olarak hafızalarda yer ediyor. Kimisi de zamanında çok uzun münakaşalara yol açıyor. Ama hemen hepsi de gününü aşmışlar, tabir yerinde ise iç politika sözlüğüne geçmişler. Mesela 1948'lerde bir başbakan vardı, Hasan Saka. Muhalifleri bunun istifa etmesini, çekilmesini istemişlerdi. Çekil, çekil demişlerdi. O da bunlara karşı çekildim, 80 okkayım şeklinde cevap vermişti. Malum çekilmek kelimesi hem istifa etmek hem de tartılmak manasına geliyor. İşte o zaman Hasan Saka da eski adam tabii, Türk dilinin inceliğinden doğan bir nükteyle bunlara cevap vermiş. Bu da hala hatırlanır. Çok partili hayata geçiş devrinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı ilk muhalefet sloganlarından biri Halk Partisi milletvekillerinden Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu'na aitti sevgili dinleyiciler. Karaosmanoğlu Halk Partisi iktidarına karşı 1945 yılının Ağustos'unda aydınlar diktatörlüğü tabirini ortaya atmıştı. Bu tabir daha sonra Demokrat Parti hareketinin halk kitlelerine yayılmasında kullanılmış önemli bir rol oynamıştı. Yine bu devirde sevgili dinleyiciler, daha sonra başbakanlık yapan ve öldürülen Nihat Erim'in "Hürriyetlerin üzerine şal örtmek" sözü çok meşhur oldu ve kendisine Şalcı Nihat demeye başladılar. Bu şekilde anılmaya başlandı. 1946 yılının Mayıs aylarında Ulus Gazetesi'nde bir yazı yazmıştı Nihat Erim ve şiddetli münakaşalara yol açmıştı. Orada diyordu ki sosyal bünyede derin rahatsızlıklar müşahede edildiği zaman bunu gidermenin yolu bir müddet için hürriyet ilahının üzerine bir şal örtmek, yukarıdan aşağı bir otorite tesis eylemektir demişti. Bu da o zamanlar çok münakaşalara yol açmış ve kendisine daha önce de söylediğim gibi Şalcı Nihat denmesine sebep olmuştu. Bu Nihat Erim daha sonradan başbakan oldu. Yine ilgi çekici bir tesadüf, daha doğrusu dikkate değer bir emare. Aradan çeyrek yüzyıl geçtikten sonra Nihat Erim'in bir başka sözü yine aynı yönde münakaşalara yol açmıştı sevgili dinleyiciler. Türk iç politik hayatında 12 Mart devri diye bilinen bir devir var, 1971 sonrası. Bu 27 Mayıs inkılabının getirdiği 1961 anayasasının değiştirilmesi konusu gelmişti siyaset gündemine. İşte o zaman Başbakan Nihat Erim bu anayasa lükstür demişti. Nihat Erim vaktiyle Halk Partisi'nin ileri gelenlerindendi ve hürriyetlerin üzerine şal çekmekten, şal örtmekten bahsediyordu. 1971 yılına geldiği zaman da 1961 anayasasının lüks olduğunu söylüyordu. 1961 anayasasının malum alameti farikası çok hürriyetçi, çok hürriyetler bakımından oldukça ileri bir anayasa olmasıdır. Vaka şunu da anlamak mümkün değil. 1961 anayasası Demokrat Parti'ye karşı Halk Partisi'nin bir tepkisi neticesinde, reaksiyonu neticesinde ortaya atıldı ve tabiri caizse 1961 anayasasını Halk Partisi yaptı. Bir Halk Partili'nin de bu anayasa lükstür demesi garip. Nihayet bu Nihat Erim yıllar sonra 1977 yılının Ağustos'unda bir panel düzenlenmişti. Gelişmekte olan ülkelerde demokrasi meseleleri diye. Orada Profesör Tarık Zafer Tuna'ya, meşhur anayasa profesörü, kendisine bir soru sormuştu. Bu lüks anayasa ile ilgili. O da onun üzerine şu açıklamayı yaptı. Ben bu anayasaya lükstür demedim. Bu ortam, bu coğrafyada bu anayasa lükstür dedim diyerek bu sözü tevil etmeye kalktı Nihat Erim. Ancak bu lüks anayasa tabiri Nihat Erim'in ağzında siyaset sözlüğümüze de geçmiş oldu. Evet, hürriyetlere şal ve lüks anayasa tabirlerinin yanı sıra İsmet İnönü de demokrasiye paydos tabirini Menderes'e karşı kullandı. Başvekil Menderes'in İzmir konuşmasına cevap verdi İnönü. 22 Eylül 1958'de İstanbul'da cevap verdi ve dedi ki demokrasiye paydos demeye Demokrat Parti Genel Başkanı'nın gücü yetmeyecektir. O tabir, o tarihten sonra demokrasiye paydos tabiri de iş politika sözlüğümüze girmiş oldu. Evet sevgili dinleyiciler, dilin kemiği yoktur demişler. Biz de sizlere bu programda yaklaşık 50 yıllık siyaset tarihimizde politikacıların bu dilin kemiği yoktur asasözüne uygun olarak sarf ettikleri incileri anlatmaya çalışıyoruz. Öyle inciler ki bunlar bir kere söylenmiş, kimi zaman şiddetli münazaralara yol açmış, kimi zaman insanları güldürmüş ama siyaset tarihi sözlüğümüze de girmiş. Mesela küçük Amerika tabiri. Bunu Celal Bayar meşhur etti sevgili dinleyiciler. Ama bu sözün de isim babası yine Nihat Erim. Nihat Erim 1949 yılında İzmit'te bir konuşma yapmıştı. O konuşmasında dedi ki eğer dedi bir dış felakete uğramazsak dedi, işte Rusya'yı falan kastediyor. Ben dedi bu memleketin geleceğinden dedi çok ümitliyim dedi. Yakın bir gelecekte dedi Türkiye dedi küçük bir Amerika haline gelecektir. İşte bu tarihten sonra küçük Amerika tabiri oldukça yayıldı. Aynı tabiri birkaç sene sonra 1952 yılında Demokrat Parti başa gelmişti. Onun Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, daha doğrusu o zamanki ismiyle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Ekrem Hayri Üstündağ'da söylemişti. Samsun'da Berem Hastanesi'nin temel atma merasiminde bir konuşma yapmıştı. Orada da bu gidişle 10 yıl sonra Türkiye küçük bir Amerika olacaktır diyordu. Bu tabir 1952'de söylenmiş. 52'den onu eklerseniz 62 yıl eder. 1962'de Türkiye küçük Amerika olmadığına göre, bugün de küçük Amerika olmadığına göre, neyse bizim sabrımız var. Er geç Türkiye küçük Amerika olacaktır. Sabırla bekliyoruz. Ömrümüz vefa etmese de çocuklarımız, torunlarımız görürler. Cumhurbaşkanı, yani o zamanki yine adıyla Reis-i Cumhur Celal Bayar, 1957 yılında İstanbul'da Taksim Meydanı'nda bir konuşma yapmıştı. Orada da küçük Amerika'dan bahsetti ve yeni bir müddet verdi. Biz dedi memleketimizde Amerikalıların ilerleyişini takip ediyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Öyle ümit ederiz ki, demişti Celal Bayar, 30 sene sonra bu mübarek memleket 50 milyon nüfusu ile küçük bir Amerika olacaktır, demişti. 57'de 30'u eklerseniz buna 87 ediyor. 87'de de pek küçük Amerika olmadı. Yani Özal'ın arzusu da belki buydu ama. İşte bu Bayar'ın sözleri sevgili dinleyiciler, Celal Bayar'ın bu sözleri, Türk iç politikasında uzun yıllar öylesine yer etti ki, silahlı banka soygunları artınca, çeşitli suçlar artınca, 1961 yılında Cumhuriyet gazetesinde Ali Ulvi bir karikatür yaptı. Bu karikatürde Nihat Erim'le Celal Bayar'ın bu sözlerini işlemiş, altına Türkiye bir gün küçük Amerika olacaktır diye yazmış. Evet, Türkiye sosyal refahı, insan hakları, demokrasisiyle Amerika olmadı ama işte suç oranının yüksekliğiyle, efendim materyalist arzularıyla yavaş yavaş küçük Amerika olma yolunda. Evet sevgili dinleyiciler, çok partili hayata 1946'da geçtik. Bundan sonra ilk büyük siyasi buhrana Recep Peker sebebiyet verdi. Recep Peker Cumhuriyet Halk Partisi hükümetinin başbakanıydı. Psikopat diye bir söz sarf etti Recep Peker. 1947 yılında bütçe müzakereleri oluyordu. Demokrat Parti adına Adnan Menderes hükümeti sert bir şekilde tenkit etmişti. Recep Peker hemen arkasından mecliste Menderes'e ağır bir dille karşılık verdi ve onun tenkitlerini mariz bir psikopat ruhun ifadesi olarak nitelendirdi. Bunun üzerine Demokrat Parti milletvekilleri meclisi terk ettiler ve bu ilk büyük siyasi buhranı gidermek için zamanın Cumhurbaşkanı İsmet İnönü aracılık yapmak zorunda kaldı. Ama iktidarla muhalefet arasındaki gerginlik yine de sürdü sevgili dinleyiciler. Aynı yıl Demokrat Parti Recep Peker'in çekilmesini istedi. Ve aynı gün mecliste Demokrat Parti'nin sözcüsü Profesör Fuat Köprülü uzun süre üzerinde konuşulan şu sözünü söyledi. Tarih dedi, Recep Peker kabinesinin istifasını bu kabinenin ilk ve son hizmeti olarak kaydedecektir dedi. Yeri gelmişken bir başka meclisi terk hadisesiyle de Demokrat Parti iktidarı devrinde karşılaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Toplantı ve yürüyüş, gösteri yürüyüşleri kanunu var. O kanunun kabulü 1956 yılıdır. Bunun kabulü üzerine muhalefet partileri meclisi terk etti. Tekrar 10-15 gün sonra meclise döndüler. Bunun üzerine Başbakan Rahmetli Menderes ne oldu? Tıpış tıpış döndüler dedi. Bu yazıldı ve bu söz tenkitlere yol açtı. Adnan Menderes daha başka unutulmaz sözlerinde sahibidir sevgili dinleyiciler. Millet Meclisi'nde 23 Ocak 1956'da bir konuşma yapmıştı. Bu konuşmada muhalefetle beraber üniversitenin de basının da hükümete cephe aldığını öne sürmüştü. Ve Adnan Menderes konuşmasını şu meşhur cümlesiyle bitirmişti. İstersek bugün çanlarına ot tıkayabiliriz. Adnan Menderes'in çok tenkitlere uğramaya başladığı sırada Demokrat Parti meclis grubunda söylediği bir söz var. O da siz isterseniz diyor Demokrat Parti'nin meclis grubuna, isterseniz hilafeti bile geri getirebilirsiniz diyor. Bu da politika hayatının unutulmaz hatıralarından birisi oldu. Tabii burada Menderes'in demek istediği Demokrat Parti'nin meclisteki gücünü göstermekti. Fakat bu da tabii başka taraflara çekildi ve Menderes'in sonu oldu. İç politikada uzun çalkantılara yol açan bir vatan cephesi sözü vardı. Bu da Başbakan, o zamanki ismiyle Başvekil Menderes tarafından 12 Ekim 1958 tarihinde ortaya atıldı. Demokrat Parti'nin Manisa İl Kongresi'nde ortaya atıldı. Menderes dedi ki, politika ve ihtirastan vareste vatandaşların kin ve husumet cephesine karşı bir vatan cephesi kurmalarını istedi. Böylece vatan cephesi tatbikatına geçildi. Ve bu cepheye katılan vatandaşların adları radyoda yayınlanmaya başladı. Ve 27 Mayıs'ın kılavından sonra Yassıada davalarından birisine işte bu hadise mevzu oldu. Halka yönelik bu vatan cephesi hareketine benzer, fakat bu defa siyasi kadrolara yönelik ikinci bir cephe hareketi var. O da 1973 seçimlerinden sonra Ecevit hükümetinin çekilmesiyle Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel tarafından oluşturuldu. Milliyetçi cephe. Solcular buna MC derlerdi. MC hükümeti. İşte bu hareketin neticesi olarak 4 parti, Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi bir koalisyon hükümeti kurdu. İşte bu hükümet siyasi tarihimize türlü nükteleriyle MC hükümeti olarak geçti. Birinci Süleyman Demirel hükümetinde Faruk Sükan İçişleri Bakanı'ydı sevgili dinleyiciler. Anarşik hadiselerin tahkikatı ile ilgili 7 Mayıs 1966'da ve Türk siyasi tarihinde ilk defa polis geceleyin Millet Meclisi'nde arama yaptı. İşte bunun üzerine İnönü şu meşhur sözü söyledi. Eşkıyanın bu gece ne yapacağı belli olmaz. Faruk Sükan'ın da iki sözü var. Politik arenasında şimşekleri üzerine çekti ve yıllar yılı yankılandı sevgili dinleyiciler. Faruk Sükan 5 Şubat 1968'de mecliste Türkiye İşçi Partisi'ne çattı. Bu partinin Suriye Bağız Partisi ile münasebet kurduğunu öne sürdü ve Türkiye İşçi Partisi'nin hareketlerini yakından izlediklerini belirtti ve dedi ki, bilimsel sosyalistlerin nefes alışlarını bile biliyoruz demişti. Evet, böylece solcuların nefes alışlarını bile dinleyen İçişleri Bakanı diye ün yaptı Sükan. Daha sonra muhalifleri tarafından bir ortaya adalet önünde hesap verme, adalet önüne çıkarılma talepleri oldu. Buna karşılık Faruk Sükan, ben mahkeme-i kübrada hesap veririm dedi ve bu da oldukça meşhur oldu. Evet sevgili dinleyiciler, politikacıların incilerini size nakletmeye devam ediyoruz. Her devrin başlıca mevzularından birisi hayat pahalılığı malum. Bu 1957 yılında mecliste de münakaşalara yol açmıştı. Muhalefet hayat pahalılığından yakındı. Buna karşılık Demokrat Parti sözcüleri hayat seviyesinin yükselmesi tabirini buldular. Bu da politikacının dilinden karikatürcünün fırçasına kadar çok bol malzeme oldu sevgili dinleyiciler. 1957 yılında mecliste Hürriyet Partisi vardı. Onun milletvekili Emrullah Nutku, sizin lügatinizde pahalılığın ismi hayat seviyesinin yükselmesidir diyerek hükümeti taşa tuttu. ...14 Mayıs 1950'de malum büyük bir ekseriyette Demokrat Parti iktidara gelmişti. Seçimler yapılmıştı, genel seçimler. 3 Eylül 1950'de de belediye seçimleri yapılmıştı. Onları da hep Demokrat Parti kazanmıştı. Bunun üzerine Başvekil Adnan Menderes şu meşhur sözünü söyledi. Türk milleti dedi, Halk Partisi'ni 14 Mayıs'ta iktidardan tasfiye etmişti. 3 Eylül'de de muhalefetten tasfiye etti. Türk siyasi tarihinde, Türk siyasi sözlüğünde bir kökü dışarıda tabiri var. Bunu da Menderes yerleştirmiştir sevgili dinleyiciler. Daha 30 Mart 1951'de hükümet programı mecliste okunurken Menderes şöyle demişti. Kökü dışarıda olan teşkilatın faaliyetini fikir hürriyeti çerçevesi içinde mütalaa etmek ve müsamaha ile karşılamak bizim için mümkün değildir demişti. İşte o tabirden, o tarihten itibaren kökü dışarıda tabiri siyaset tarihi sözlüğüne girdi. Sahte evliya tabiri de Menderes'e aittir sevgili dinleyiciler. 23 Mayıs 1952'de Demokrat Parti Konya İl Kongresi'nde konuştu Menderes ve İnönü'nün gezilerine ve bu gezilerde yaptığı konuşmalara değindi. Dedi ki Menderes, bu memlekette artık sahte evliyalara inanacak kimse kalmamıştır demişti. Yine Hafıza-i Beşer nisyan ile malüldür atasözünü iç politikaya taşımıştı Adnan Menderes. Ve bunun Adnan Menderes'in yani gönül verdiği ve en çok kullandığı tabirlerden birisi ise nurlu istikbal sözüydü. Evet sevgili dinleyiciler, 27 Mayıs 1960 inkılabının öncesindeki çalkantılı devrede muhalefet lideri İsmet İnönü o devirin iktidar sorumlularına karşı bir takım sözler sarf etti ve bunlardan en meşhur iki tanesi vardır. Bunlardan biri suçluların telaşı içindesiniz diyerek karşısındakileri suçlamıştı İnönü. 18 Nisan 1960 gününde mecliste meşhur tahkikat komisyonunun kurulması müzakere edilirken İnönü konuşmasının bir yerinde dedi ki biz demokratik rejimi kurduk dedi. Bu demokratik rejimi istikametinden ayırıp baskı rejimi haline götürmek tehlikeli bir şeydir dedi. Bu yolda devam ederseniz sizi ben bile kurtaramam. İşte İnönü'nün sizi ben bile kurtaramam sözü bilhassa 27 Mayıs'tan sonra çok meşhur oldu. Millet, herkes dedi ki ihtilalcilerle, darbecilerle İnönü dirsek teması halindeydi ve İnönü hadiseyi bildiği için önceden kendince hükümete gözdağı veriyordu dediler. İşte bu sizi ben bile kurtaramam sözü daha sonra da başka vesilelerle kullanıldı. Evet, İnönü'nün siyaset tarihi sözlüğümüze kazandığı pek çok tabir, pek çok söz vardır sevgili dinleyiciler. Tabii eski politikacı, kurt politikacı eski tabirle. 27 Mayıs ihtilalinden sonra kuyudan adam çıkartmak tabirini de getirdi İsmet İnönü siyasi edebiyata. İç politikada 1969 yazında başlıca tartışma konusu eski Demokrat Partililerin siyasi haklarının geri verilip verilmemesiydi. Bununla ilgili bir siyasi aftı. İşte bu sırada İnönü-Bayar görüşmesi gerçekleşti. Demokrat Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümüydü. 14 Mayıs 1969'da. Ve siyasi kuvvetler için, silahlı kuvvetler içinde bir kaynaşma olduğu haberi yayıldı. Celal Bayar'ın affına taraftar olan İnönü'nün kuyudan adam çıkarmaya uğraşıyoruz dediği yazıldı ve tartışma konusu yapıldı. İşte bu tarihten itibaren kuyudan adam çıkarmaya uğraşıyoruz sözü meşhur oldu. İnönü 1968'de başlayan öğrenci olaylarıyla ilgili de meşhur bir söz söylemiştir. Boykot neyse işgal de odur demişti. Bu da tabii münakaşa mevzu olmuştu. İnönü daha sonra bu sözlerim istismar edildi dedi. Ben boykotu da işgali de aynı mahiyette yani zararlı olmakta aynı gözle görürüm dedi. Ve daha sonra da şunları ekledi. Boykot neyse işgal de odur. Aynı hastalıktan geliyor. Aynı derin tesirlerden geliyor. Kanaatindeyiz dedi. İnönü'nün dış politikaya dönük iki sözü de yankılar uyandırmıştı zamanında sevgili dinleyiciler. Kıbrıs buhranının bütün şiddetiyle sürdüğü sıralarda 1963 yılında bir gazeteci çizmenizi ne zaman giyeceksiniz şeklinde bir soru sordu İnönü'ye. O da çizmem yok, aklım var diye cevap verdi. Yani artık işler kaba kuvvetle, ordu gücüyle, silah zoruyla olmaz demek istedi. Bu çizmem yok, aklım var sözü de Kıbrıs sebebiyle ortaya atıldı ama ondan sonra da epey bir söylendi. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson'ın bir mektubu var İnönü'ye. 1964 yılında yazdığı bir mektup. Bu mektuba İnönü de cevap verdi. Bu da tabii yeni münakaşalara, yeni gelişmelere yol açtı. İşte bu arada İnönü bir konuşmasında yeni bir dünya kurulur, Türkiye'de bu dünyada yerini bulur sözünü sarf etti. Bu da yıllar boyu unutulmadı ve bir sloganmış gibi sık sık kullanıldı. İnönü'nün sık sık kullandığı ünlü sözlerden bir tanesi de "Hadi canım sendeydi." Evet, bir de ortanın solu tabiri var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin solculuğu efendim yarım yüzyılı, 70 yılı aşan bir zamandır münakaşa ediliyor. Ama asıl fırtına 1960'lardan sonra İnönü'nün Cumhuriyet Halk Partisi ortanın solunda bir partidir demesiyle koptu. Çok kişi zanneder ki bu ortanın solu tabirini ilk kez İnönü kullanmıştır. Hayır, aslında bu tabir İnönü'ye ait değildir. Bu sıfatı Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalifleri vermiştir. Malum 12 Ağustos 1930 tarihinde Cumhuriyetçi Serbest Fırka kuruldu. Bu partinin kurulmasıyla beraber Atatürk'ün bir takım arkadaşları bu yeni partiye geçtiler. Bunun neticesinde de Büyük Millet Meclisi'nde iktidardaki Cumhuriyet Halk Partisi ile muhalefetteki Serbest Fırka arasında sert münakaşalar başladı. İşte bu münakaşaların birinde Cumhuriyet Halk Partisi hükümetinin başı İnönü ile Serbest Fırka'nın genel başkanı Ali Fethi Okyar meclis kürsüsünde kapıştılar. Bugün meclis zabıtlarından okuyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni Fethi Okyar devletçiliği sebebiyle tenkit ediyor. Biz diyor liberal tabiatlı bir fırkayız ama Cumhuriyet Halk Partisi ortanın solu tabiatında bir fırkadır diyor. Ve ortanın solu tabirini ilk kez kullanıyor. Tabii Atatürk henüz sağ olduğu için ve Cumhuriyet Halk Partisi onun kurduğu bir parti olduğu için sosyalist diyemiyor. Ancak ortanın solu diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktisadi söylemlerini, fikirlerini ifade etmeye çalışıyor. Bu hadisenin enteresan yönü, o günlerde Atatürk henüz hayattaydı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıydı. Ertesi günü bütün gazetelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortanın solunda bir parti olduğu iddiası yer aldı. Fakat Atatürk bunu tekzip gereğini duymadı. Demek ki ortanın solu tabiri Halk Partisi tarafından da kabul gördü, kanaati uyandı. O zamanlar hiçbir tepki uyandırmayan bu tabir yıllar sonra İnönü tarafından tekrar edilince Kızılca kıyamet koptu sevgili dinleyiciler ve Cumhuriyet Halk Partisi ortanın solu Moskova yolu haykırışlarıyla, sloganlarıyla karşı karşıya kaldı. Zamanla bu ithamlar o kadar ileriye götürüldü ki ahir ömründe İnönü'nün komünist olup olmadığı bile münakaşa edilir hale geldi. Sevgili dinleyiciler, bu haftada TGRT FM'de yayınlanmakta olan Çınar Altı programı için ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmak umuduyla hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınar Altı.